Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 30. Ayrım. Bölüm 64. Takip edilebileceklerini düşünerek Virginia'nın kuzeyindeki bir otele gittiler Annabel ve Caleb. Asansörle yukarı çıktılar ve Annabel kendi odasının kapısını açtı. Stone ve Chapman odada onları bekliyorlardı. Friedman'la olan görüşmelerinin detaylı bir özetini verdiler. ''Sizce bir şeyden şüphelendi mi?'' diye sordu Chapman. ''Eğer gerçekten o kadar iyi ise her şeyden şüphelenir,'' dedi Annabel. Stone da başıyla onayladı. ''Lobicilik işinde epey söz sahibi olduğu açık,'' dedi Annabel. ''Müşteri listesinden ve geçmişine dair araştırmalarımızdan bu kadarını biliyoruz,'' dedi Stone. ''Ama bu başka bir iş daha yapmasını engellemez.'' ''Ya da belki lobicilik onun için paravandır ve asıl işi casusluktur,'' dedi Chapman. Annabel boyalı saçlarında gezdirdi elini. ''Hangi tarafta olduğuna dair bir fikriniz var mı?'' ''Dediğim gibi, Amerikan istihbaratının yürüttüğü bir planın içinde olabileceğinden şüpheleniyoruz.'' ''O yüzden mi o gece parktaydı?'' diye sordu Caleb. Stone başıyla onayladı. ''Aynen öyle. Harry'e izlettiğim adamla bağlantı kuracaktı muhtemelen. Bu sadece benim teorim. Henüz hiçbir kısmı onaylanmadı.'' ''Peki Harry'nin izlediği adam, onun olayı ne?'' ''Bizim bunu bulmamız gerek.'' ''Friedman üzerinden mi?'' ''Ama onun haberi olmadan. Friedman'a güvenmiyorum.'' ''Ama bunun bomba ile bağlantısı ne?'' diye sordu Caleb. ''Bağlantısı var mı bilemiyorum. Bağlantısı var mı bilemiyorum.'' diye açıkça söyledi Stone. ''İkisinin de orada olması bir tesadüf olabilir. Nasıl ayrıldınız kadının yanından?'' ''Bağlantıya geçeceğimizi söyledik.'' dedi Annabel. ''Peki bu ne işimize yaradı?'' dedi Chapman. ''Yani... ''Sizin bu işte iyi olduğunuzu biliyorum ama bu bize kadın hakkında hiçbir şey kazandırmıyor.'' ''Aslında kazandırıyor,'' dedi Annabel. Çantasını açtı, sert kapaklı bir klasör çıkardı. Bir anahtarın kalıbı alınmıştı. Caleb girişteki resmi göstermesini isteyince ben kadının ofis anahtarını aldım. Tuvaleti kullanmak için izin istedim. Hemen yaptırabiliriz bu anahtarı.'' ''Bir güvenlik sistemi var,'' dedi Caleb. ''Ama tuş takımı ön kapının yanında. Dün gece ofisi izledik. En son Friedman çıktı, saat 7'de. Numaraları o girdi. Ben parktaki heykellerin fotoğrafını çekiyormuş gibi yapıp kameramı çalıştırdım.'' Chapman Stone'a baktı. ''Yani kadının ofisine mi gireceğiz?'' ''Sen girmeyeceksin, ben gireceğim.'' ''Ben neden giremiyorum?'' ''Sen çok resmisin. Senin de bir rozetin var.'' ''Bu durumum geçici. Ama sen hayat boyu bu işi yapacaksın.'' ''Ne zaman gireceksin içeri?'' diye sordu. ''Neden?'' ''Böylece polislerin seni izlemesini isteyebilirim.'' Annabel kaşlarını çattı Chapman'a bakarak. ''Siz kimin tarafındasınız hanımefendi?'' ''Ama eğer benim de gelmeme izin verirsen kimseye bir şey söylemem.'' dedi Chapman. ''Bu iş hiç hoşuma gitmiyor.'' dedi Stone. ''Ortaklar ve sadakatle ilgili vaaz verip duruyorsun.'' ''Tamam,'' dedi Stone sonunda. ''Sen ve ben gireceğiz.'' Annabel karşı çıkmaya kalkıştı. Ama Stone bir elini kadının omzuna koydu. ''Lütfen Annabel, bırak böyle olsun.'' ''Ama bütün zor işleri biz yaptık. Sizse bir yere gizlice girmenin eğlencesini yaşayacaksınız.'' Annabel gülümsedi. ''Sende epey ilerleme var, Bay Kütüphaneci. Bu arada Friedman'a gittiğimizdeki metroseksüel duruşuna bayıldım.'' Caleb'ın yüzü aydınlandı. ''Teşekkürler, ben hep şey düşünmüştüm.'' diye söze başladı. Sonra durup Annabel'e baktı. ''Metro ne?'' ''İyi şanslar,'' dedi Annabel Stone'a. Chapman'a döndü. ''Ona dikkat et, çok ciddiyim.'' ''Ederim,'' diye söz verdi Chapman. Stone ve Chapman hızla caddede yürüyordu. Stone takım elbise giymişti ve bir çanta taşıyordu. Chapman etek ve topuklu ayakkabı giymişti. Omuzlarında bir şal vardı. Geniş bir çanta vardı yanında. Parktan ve Jackson bölgesinden geçtiler. Stone anahtarı Marissa Friedman'ın ofisinin kapısına soktu. İçeri girdiler. Chapman güvenlik kodunu tuşladı ve bip sesi duydu. Stone arkalarından kapadı kapıyı ve ofise geçti. Dışarıdan gelen ışık yollarını bulmaları için yeterince ışık sağlıyordu. Ama Chapman bacağını masaya çarptı. Annabelle'in söylediğine göre Friedman'ın ofisi üst katta ve arka tarafta, dedi Chapman baldırını ovalayarak. Bir saat sonra başarısızlıkları yüzlerinden okunur bir halde birbirlerine bakıyorlardı. Stone, Friedman'ın masasının kenarına tünedi ve etrafına baktı. Bir sürü dosyaya baktılar. Ama Stone birçok şeyin bilgisayarda saklanacağının farkındaydı. Ama sistemin bir şifresi vardı ve birkaç şey denemelerine rağmen başarılı olamamışlardı. "Parlak bir fikrin var mı?" diye sordu Chapman. "Hayır, Harry'i de yanımızda getirmeliydik. O girebilirdi bilgisayara." "Buradan çıkmamız lazım." Merdivenlere geri gittiler. İlk olarak Stone gördü camdan. Hemen koşup alarmı kurdu. Sonra da Chapman'ı alt kattaki ofislerden birine soktu. Hemen sonra kapı açıldı ve alarmın sesi durdu. Marissa Friedman doğru tuşlara basmıştı ve ses kesilmişti. Friedman kapıyı kapadı ve ofisine çıktı. Stone kapıyı hafifçe açtı ve dışarı baktı. Chapman da arkasından bakmaya çalışıyordu. "Kadın meşgulken çıkacak mıyız?" dedi Chapman. "Hayır, bekleyeceğiz." 20 dakika sonra Stone ve Chapman merdivenlerden birinin indiğini duydular. Stone yavaşça kapadı kapıyı. Güvenlik sisteminin kurulduğunu duydular ve birkaç saniye sonra kapı kapandı. Stone 5'e kadar saydı ve sonra dışarı çıktı. "Temiz, gidelim." Alarm sistemini çalıştırmadan çıkabilmeyi başardılar. "Orada," dedi Chapman. Kuzeyi işaret ediyordu. Friedman köşeyi dönmek üzereydi. Oliver, Ajan Chapman dönüp baktılar. Alex Ford durmuş onlara bakıyordu. "Siz ikiniz ne yapıyorsunuz?" "Siz burada ne yapıyorsunuz?" diye bağırdı Chapman. "Çevre güvenliği görevindeyim. Ama bu sizi ilgilendirmez," dedi Alex. Stone'a döndü. "Oliver?" "Üzgünüm Alex, zamanımız yok. Daha sonra açıklayacağım." Stone, Chapman'ın kolunu tuttu ve aceleyle uzaklaştılar. Alex arkalarından baka kaldı. "Taksiye biniyor," dedi Chapman bir dakika sonra. "Sorun değil." Stone başka bir taksiyi durdurdu hemen. Arabaya bindikten sonra rozetini gösterdi Stone ve adama öndeki aracı takip etmesini söyledi. Taksi caddelerde dolaşıyordu ve batıya gidiyordu. "Tanıdık bir yer burası," dedi Stone. "Ne?" diye sordu Chapman. "George Washington Üniversitesi." "Yürüyebilirdi. Hoş bir akşam." "Nereye gittiğini biliyor musun?" dedi Chapman. "Evet, evet sanırım biliyorum." "Söyle o zaman," dedi Chapman heyecanla. Taksi frene bastı. Friedman'ın indiğini gördüler. "Faut Türkekul'a gidiyor," dedi Stone. "Nereden biliyorsun?" dedi Chapman. "Çünkü burası onunla buluştuğum bina." "O zaman gidip neyin peşinde olduklarına bakalım." O anda bir SUV araba durdu taksilerinin önünde. Arkaya da iki tane geldi. Daha tepki veremeden silahlı adamlarla çevrildi etrafları. Stone ve Chapman taksiden indirilip arabalardan birine bindirildiler. Nefes almalarına fırsat kalmadan araba hareket etti. Stone dönüp arkaya baktı. Marissa Friedman arkalarından bakıyordu. Stone'u kandırmak için mükemmel oynamıştı rolünü. Ama yüz ifadesinde zafer olmadığı çok açıktı. Hatta biraz üzgün göründüğünü düşündü Stone. 20 dakika sonra terk edilmiş gibi görünen bir binaya götürüldüler. Loş bir ışıkla aydınlatılmış merdivenlerden kapıya ulaştılar. Kapıdan geçtiler ve başka bir kapı çıktı karşılarına. Sandalyelere itildiler. Silahlı adamlar kapıyı çekip çıktılar. Işık açıldı ve bir odanın önünde biri hareket etti. Adelphia orada oturuyordu. Elleri kucağındaydı. Riley Weaver oldukça üzgün görünüyordu. Sir James McElroy ise sadece merakla bakıyordu. Bölüm 65. Biz sizinle ne alt edeceğiz çocuklar? Her taşın altından çıkıyorsunuz, dedi Weaver. McElroy dirseklerini masaya dayadı ve ellerini kule şekline getirdi. Nasıl Marissa Friedman'ı izlemeye başladınız? Geride tek kalan oydu, dedi Stone. Ve nereye gideceğini tahmin ettin. Türkiye kulu görmeye. McElroy önce Weaver'a, sonra Adelphia'ya baktı. Stone, bu yüzden mi onunla olan bağlantını yakaladığımda sorduğum sorularımı yanıtlamadın, dedi McElroy'a. Senden başka bir şey daha sakladım mı, onu mu soruyorsun? Evet, işte bu yüzden. Ben biraz geç anladım bunu. Ne kadar çok araştırırsak, o kadar çok karmaşıklaşıyor. Bunun benim kariyerimdeki en çetin olay olduğunu söylemeliyim, Oliver. Gerçekten öyle. Üstesinden gelebileceğimi umuyorum. Stone Weaver'a döndü. Sen üstesinden gelebilir misin? Weaver kızardı. Bu zor durumlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tek bir yanlış adım bile bizi çıkmaza sokabilir. Bu gece sizin yapmak üzere olduğunuz şey buydu. Bizi nasıl buldunuz? Diye sordu Chapman. Kolay. Friedman'ı izledik ve sizin de bu gece onu izlediğinizi öğrendik. Neden kendi ajanınızı izliyorsunuz? Dedi Stone. Çünkü o çok değerli ve biz çalışanlarımıza iyi bakarız. Bizi aldığınızda onun da bize baktığını gördüm. Şaşırmış gibi durmuyordu. Sizi tespit ettiğimizde onu aradık ve bilgi verdik. Yani o zamana kadar biliyordu, diye sordu Stone. Size ne? Diye bağırdı Weaver. Peki, Faud Türkekul'un asıl olayı ne? Diye sordu Chapman. Bin Laden'in peşinde değil, değil mi? Ne zamandır onun bir hain olduğundan şüpheleniyorsunuz? Dedi Stone. Weaver şaşırmış görünüyordu. Ama McElroy düşünceli bir biçimde başını salladı. Bunu bulabileceğini düşünmüştüm. Epey uzun zamanımı aldı, dedi Stone. Aslında çok uzun zamanımı. Bize büyük vaatlerle geldi, dedi McElroy. O kadar ki en iyilerimizden olan Adelphia bile onunla çalışmak için görevlendirildi. Daha sonra onu Friedman'ın yönetimine verdik. Adelphia başıyla onayladı. Buradan uzaklaşmamın bir nedeni de buydu, Oliver, dedi. Faud'la çalışmak için gittim. Tam olarak ne üzerinde? Diye sordu Chapman. Weaver acı dolu bir kahkaha attı. Adam geldi ve bize bir sürü mal sattı. İlk olarak bize Bin Laden'i getirecekti. Sonra aramızda bir köstebek çıktı. Faud bize onu bulmada yardım edecekti. Ama onun köstebek olduğu ortaya çıktı, öyle mi? Dedi Stone. Truva atı gibi, dedi McElroy. Kılık değiştirerek geldi bize. Şimdi de aramıza bir virüs saldı. Bir virüs mü? Nasıl? Onun kapıdan girmesine izin verdik, dedi Weaver. Ve o da yanında başka elementler getirdi. Bilinmeyen elementler. Şimdi yapabileceğimiz tek şey, ona güvendiğimizi düşünmesini sağlamak. Sonra bağlantılarını izleyeceğiz. Çok tercih edilen bir yöntem kullanmıyoruz ama çok az seçeneğimiz var. Bu yüzden mi pek bir şey yapmıyor adam, dedi Stone. Weaver başıyla onayladı. Doğru, Türkekul her şeyi yavaşça yapıyor. Kolumbiya bölgesine taşınmak istedi. Uzun bir hazırlık aşamasından sonra ağını oluşturdu ve bir sonraki aşamada işlerin çığırından çıkacağını biliyoruz. Parktaki olay, diye sordu Chapman. O muydu? Hiç şüphesiz, dedi Weaver. Çok daha büyük bir şeyin başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Peki ya Friedman? Onun rolü ne? Diye sordu Stone. Friedman bizim en gizli ajanlarımızdan biri. Gündüzleri bir sürü uluslararası müşterisi olan bir lobici. Müşterilerinden çoğu hükümetimizin ya da müttefiklerimizin paravan şirketleri. Bu sayede çok sık seyahat edebiliyor. Bir şeyler görüyor ve rapor veriyor. Orta Doğu dillerine yatkınlığı inanılmaz. CIA için uzun yıllar geçirmiş oralarda. Sonra Milli İstihbarat Merkezi ile işbirliği yapmış. bölgede önemli bağlantıları var. Türkiye Kul konusunda Adelphia'nın yerini alması çok mantıklı bir seçimdi. Bu bağlantıyı nasıl açıklıyorsunuz? Lobici ve akademisyen bağlantısını. Gayet kolay. Friedman, Türkiye Kul'la bağlantısı olan bir sürü Orta Doğulu şirketi temsil ediyor. Resmi olarak Amerika ve Pakistan arasındaki ticareti güçlendirmek için bir sürü konu hakkında birlikte çalışıyorlar. Peki, parkta yaptığı telefon konuşması? FBI'ın yaptığı araştırmalar sırasında onu koruyan başka bir ajanla konuştu, diye açıkladı Beaver. Türkiye Kul'dan ne zaman şüphelenmeye başladınız? McElroy kravatını çekiştirdi. Çok geç oldu tabii. Oldukça iyiydi. İlk olarak Friedman bir şeylerden şüphelendi. Biz de araştırma yaptık ve şüphelerin doğruluğunu onayladık. Ayrıca böyle bir şey yaparak kendini de riske attığını söylemeliyim. Ama ondan şüphelendiğinizi bilmediğini söylemiştiniz, dedi Stone. Şüphelenmeyecek kadar saf değil ama ciddi anlamda şüphesini çekecek bir fırsat vermedik ona. Bir halat uzattık ve gördüğünüz gibi her yanını sardık adamın. Sizce planı ne? Bombadaki nanobot kalıntıları mı? Dedi Weaver. Ödümü koparıyor benim bu konu. Başkanla bir şeyler konuştuğunu biliyorum. Bunun hakkındaydı değil mi? Başka şeyler de vardı. Başkan bana biyolojik ve kimyasal olasılıkları anlattı. Ama detaya girmedi. Mesela, bombayı daha kuvvetli bir hale getirir mi bunlar? Hayır, hala geleneksel bir patlayıcı. Sadece biyolojik ve kimyasal silahları daha önce hiç mümkün olmamış bir alana yaymak için kullanıldığını düşünüyoruz, dedi McElroy. Bu nanobotlar böyle bir şeyi nasıl yapabilirler, diye sordu Chapman. Ve üniversitede fizikten kaldığımı unutmayın. McElroy, Weaver'a bakarak başıyla onayladı. Detayları buradaki meslektaşıma bırakıyorum. Weaver boğazını temizledi. Nanobotlar, nanorobotiklerin bir sonraki nesli. Moleküler seviyede ortaya çıkıyorlar ve bir sürü potansiyel kullanım alanları var. İlaçların vücuda zerk edilmesini sağlaması yararlarından biri. Yakın bir zamanda nanobotların kanserli hastaları tedavi edeceklerine inanılıyor. Kanserli hücrelere saldırmak ve onları yok etmek için kullanılacaklar. Sağlıklı hücrelere ise dokunmayacaklar. Gerçekten de sonsuz olanağı var. Peki, biyolojik silah dağıtma sistemi? Diye sordu Stone. Bir terörist şu anda bombanın içine şarbon koyabilir. O zaman neden bu nanoteknoloji olayı daha tehlikeli hale getiriyor? Moleküler seviyede her şey mümkün Stone, dedi Weaver sinirle. Normal düzenleme biçimi dışında bir seferde tek atomlu bir şeyler yapabilirsin. Saptama için yaptığımız sistemlerdeki normal düzenleme biçimi diyorsun, dedi Stone. 30. ayrımın sonu. Sayfa 349. Devamı 31. ayrımda.